Kıymetli izleyicilerimiz, Saliha Hanımlar programına hoş geldiniz. Bugün Resul-i Ekrem Efendimizin kızı Rukiye validemizin hayatı ve örnek ahlakı hakkında konuşacağız. Onu daha yakından tanımak için konuğumuz Rukiye Genç Hanımefendi'ye sorular soracağız. Aktaracağı bilgiler sayesinde de Saliha bir hanımın ahlakın nasıl olması sorusuna birbirinden değerli cevaplar bulacağız inşallah. Selamun aleyküm.
Selamun Aleyküm Hanım.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sefalar
Teşekkür
getirdiniz.
ederim. Allah
İyisiniz
razı olsun.
inşallah
Hamd
Rukiye
senalar
Hanımcığım.
olsun. Siz de iyisiniz inşallah.
Elhamdülillah, çok şükür bizler de iyiyiz. Yine çok kıymetli bir validemizden,
Evet.
annemizden bahsedeceğiz inşallah
İnşallah.
bugün. Hazreti Rukiye Resul-i Ekrem Efendimizin Hazreti Zeynep'ten sonra doğan ikinci kızıydı. Babasına peygamberlik vazifesi verildikten sonra annesi ve kız kardeşiyle birlikte hemen Müslüman olmuştu. O da diğer kardeşler gibi hak davayı savunmuş ve bu dava için türlü meşakkatler çekmişti. Efendim, bu sıkıntıları paylaşmadan önce bize Hazreti Rukiye'nin genel özelliklerinden bahsedebilir misiniz?
Tabii ki hayatından, kimliğinden ve beraberinde kişiliğinden, fıtratından şöyle kısaca bir bahsedelim inşallah. Adı Rukiye binti Muhammed. Künyesi, lakabı Zatülhicreteyn, yani iki hicret sahibi. Doğum yılı nübüvvetten 8 yıl önce, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Risaleti zuhur ettiğinde 8 yaşındaydı. Doğum yeri Mekke. Fiziki yapısı olağanüstü bir güzelliğe sahip annemiz idi. Mizacı oldukça dirayetli, sabırlı, sakin, ilim sahibi ve fedakar bir mizaca sahibiydi. Baba adı Muhammed bin Abdullah, anne adı Hatice binti Hüveylid, dede adı Abdullah bin Abdülmuttalip, babaanne adı Amine binti Vehb. Doğumunda baba yaşı 33, anne yaşı 48. Kardeşleri Kasım, İbrahim, Abdullah, Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Fatıma. Evlilikleri iki kez olmuştur. Birincisi Ebu Leheb'in oğlu Utbe bin Ebi Leheb, ki zivaf olmamıştı. Daha
Evet,
çok nikahtan
öyleymiş.
sonra, kısa bir süre sonra Allah'ın hikmeti ilahisince boşanıldı. Ve ondan daha hayırlı olan çok kıymetli sahabe Osman bin Affam. İkinci eşi. Evlilik tarihi nübüvvetin dördüncü senesi. Oğulları Abdullah, küçük yaşta vefat eden oğlu Abdullah. Vefat tarihi Hicri, Ramazanı 2. Vefat yaşı 23, yani en genç ölen annelerimizden. Vefat yeri Medine, defnedildiği yer Baki kabristanlığı. Rukiye radıyallahu anh'a sizin de beyan ettiğiniz gibi Hazreti Zeynep'ten sonra dünyaya gelen, Hazreti Hatice validemiz ve alemlere rahmetin ikinci göz aydınlığı, onların ikinci saadeti, ikinci mutluluğuydu. Mizaç olarak da aslında Hazreti Zeynep'e hem mizaç hem de meşakkatli hayatı itibariyle çok benzeyen bir annemizdi. Hemen arkasından dünyaya gelen Ümmü Gülsüm validemizle adeta ikiz gibi, yaş farkı çok olmadığı için ikiz gibi büyüdüler ve siyer kitaplarında ilginç bir şekilde benzer olduğu için hayatları, hatıraları, hikayeleri hep karıştırılır. Çünkü beraber büyümüşler, birçok şeyi beraber yaşamışlar idi. Hazreti Zeynep validemiz, alemlere rahmet Efendimiz hayattayken onu evlat acısına gark eden bir acıyla genç yaşta vefat etmiştir.
Yani hani öğrendiğimiz kadarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün evlatları çok genç vefat etmiş,
Evet,
değil mi?
biliyorsunuz Hazreti Zeynep
Evet.
validemiz 27-28 yaşlarında.
Evet.
Hazreti Fatıma validemiz dışında bütün evlatların
Evet.
acısını görmüştür Resulullah. Zira kendi beyan eder ve bize söyler. Der ki Allahu Teala'nın vermiş olduğu en ağır imtihanlar şüphesiz ki önce sizin peygamberinize ve bütün peygamberlere gelir. Hayatına baktığımız vakit gerçekten küçük yaşta yetimlik, öksüzlük ve daha sonrasında evlat acısıyla sınanmış çok ağır imtihanlar görmüştür
Çok.
Resulullah sallallahu
Evet.
aleyhi ve sellem.
Evet. Peki Rukiye Hanım, Hazreti Rukiye'nin hayatını ve onun güzel ahlakını öğrenebilmemiz için önce Fahri Kainat Efendimizin davasından ve o dönemin sıkıntılarından bahsetmemiz gerekir. Bize bu dönemde neler yaşandığını hem amcası hem de dünürü olan Ebu Leheb'in düşmanlığının boyutunu anlatabilir misiniz efendim?
Evet, hemen bir Mekke'ye bakalım. Allah Resulü Fahri Kainat Mekke'de ikamet eden en asalet sahibi, en önde gelen lider kavimlerden Haşim oğullarına mensup idi. Ve ayet-i kerime indirildiğinde Şuara suresi 214. ayet-i kerimede Allah-u Teala önce en yakın akrabanı uyar emriyle Allah Resulüne seslendiğinde alemlere rahmet, Hazreti Ali'ye emir buyurdu. Hazreti Ali Müslüman olmuş bir genç idi. Derhal bir yemek hazırla, bütün akrabalarımızı davet edeceğiz, bütün Haşimoğullarını davet edeceğiz. Yani Allah Resulü'nün ilk tebliğine, açıktan tebliği başladığında ilk muhatap olanlar kendi sülalesi, kendi akrabası olmuş idi. Hazreti Peygamber'in bütün amcaları, amcazadeleri, bütün akrabaları hepsi bir yere toplandı. Onlar önce bir ziyafet, yemek ikram etti. Allah Resulü sonra onlara şu şekilde seslendi: size bu dağın arkasında çok güçlü bir ordu var desem, bana inanır mısınız? Onlar hep beraber seslendiler ve dediler ki, biz senin yalan söylediğini asla görmedik. Tabii ki sana inanırız. Alemlere rahmet söylediler. Öyleyse şunu bilin ki, ben sizi cehennem azabından korkutan bir aracıyım, bir elçiyim. Ve söylemesi kolay, mizanda ağır cümleyi söylemeye davet ediyorum. Allah birdir, ortağı yoktur. Buna iman edeceksiniz. Benim onun kulu ve peygamber olduğuma iman edeceksiniz. Allah Resulü tebliğini yaptığında ilk itiraz eden öz be öz amcası Ebu Leheb oldu. Ve Ebu Leheb şu şekilde seslendi: elleri kurayısıca, bizi bunları söylemek için mi topladın diye şiddetli bir itirazda bulundu. Onu kınadı ve onun bu şiddetli tepkisiyle diğer Kureyş Haşimoğulları da etkilendi. Bu Ebu Leheb'in bu hitabı üzerine Allah-u Teala şu ayet-i kerimeyi indirdi: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Evet. Tebbe suresi biliyorsunuz. Kurudu da malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşle yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da onunla ateşe girecek şeklinde ayet-i kerime inzal olundu. Tabi Ebu Leheb burada dikkat çekici bir kişilik. Özellikle biz Ebu Leheb'i burada baş karakter olarak ele alıyoruz. Neden? Bunun iki sebebi var. Öncelikle diğer Kureyş'in şiddetli tepkileri, alemlere rahmete vermiş olduğu çileler, ızdıraplar, yaşattığı kötü hadiseler Ebu Leheb'inki kadar zarar vermemişti.
Çünkü eşi de o denli şeymiş.
Evet, çünkü Ebu Leheb amcasıydı.
Evet.
Yani dışarıdan gelen zarar, biliyorsunuz, kişinin hem şahsiyetine o kadar zarar vermez.
Evet.
Hem de davasına o kadar zarar vermez. Hı-hı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e diğer Kureyşliler en başta amcan sana itibar etmedi şeklinde. Tabii ki onu yoldan alıkoyamadı Ebu Leheb'in çabaları, bu olumsuz tavırları, vermiş olduğu zararlar. Lakin insanların İslam'la şereflenmesini geciktirmiştir Ebu Leheb'in bu tavrı ve yine Ümmü Cemil denilen karısının lakabı Ümmü Cemil de onun tavırları Allah Resulü'nü hem incitmiştir amcası olması hasebiyle, akrabası olması hasebiyle, hem de Müslümanların o zamanki halkın Müslüman olmasını geciktirmiştir, tehir etmiştir. Bu ayet-i kerimenin indirildiğini haber alan hanımı Ümmü Cemil koşarak Kabe'nin olduğu Kabe'ye geliyor. Aslında Allah Resulü, Fahri Kainat ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık yan yana oturmaktalar. Geliyor, alemlere rahmeti göremiyor Ümmü Cemil. Ebu Bekir'e sesleniyor, radıyallahu anh'a sesleniyor. Diyor ki, duydum ki arkadaşın bana düşmanlık yapmaktaymış ve bana bir ayeti kerime, benim ismimin geçtiği bir ayeti kerime indirildiğini söylemiş. Eline bir taş almış. Ve diyor ki, Allah'a yemin ederim ki, bir de böyle bir yaman çelişki var.
Evet.
Allah'a inanıyorlar ama kendi akrabası olan, kendi yeğenleri olan Habibullah'ın davasına inanmıyorlar. Diyor ki, ben şayi bir kadınım. Ve şu dizeleri söylüyor. Muhammed'in emrine isyan ettik. Onun işini beğenmedik ve onun dinini sevmedik şeklinde meziyet etmiş gibi yaptığı düşmanlığı kendi ikrar ediyor. Elimdeki taşı diyor burada olsaydı ona atacaktım diyor. Ona zulmedecektim. Ve daha sonra eli boş bir şekilde dönüyor. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hiç sesini çıkarmadan sadece izliyor ve dinliyor. Dönüyor. Ey Allah'ın Resulü, Ümmü Cemil seni görmedi mi? Bana seslendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde cevap veriyorlar. Beni görmedi. Çünkü Allah onun beni görmesini engelledi. Kureyş halkı, Haşimoğulların içinde Ebu Leheb gibi düşmanlar da başta olmak üzere şüphesiz ki çok uğraştılar.
Evet.
Çok ciddi, zararlı, gerek fiziki olarak gerek psikolojik olarak çok ciddi zulümler, işkenceler reva gördüler Müslümanlara. Lakin onların yapmış olduğu bu zulümler, işkenceler onların sadece zahirlerine, cisimlerine cismen zarar vermiştir. Evet. Allah Resulü'nü ve ona itiba eden, ona iman eden ashab-ı güzine asla davasından koyamamıştır. Tabi burada şimdi Ebu Leheb'in ikinci bir kimliği var. O da nedir? Allah Resulü'nün iki kızını da oğluna almış olan dünürlük vasfı var.
Evet.
Hal böyle olunca dünür kimliğiyle de karşımıza çıkınca gerçekten Efendimiz'i kızlarının üzerinden de çok incitmiş bir amcadır, bir müşriktir. Birazcık daha üstünde duralım Ebu Leheb kişiliğinin. Çünkü burada evet şahısların isimlerinin bir önemi yok. Ama hak tarafında duran ve batıl tarafının savunucularının yapmış oldukları iş tarih boyunca hep aynıdır. İsimler değişir, kimlikler değişir ama
evet,
yapılan iş hep aynıdır.
Aynen.
Ebu Leheb de şu anki batılın o zamanki temsilcisidir. Dediğim gibi Ebu Cehil'den çok daha şiddetlidir, daha da tehlikelidir. Çünkü alemlere rahmetin bizzat amcasıdır. Gerçek adı Uzza'nın kulu anlamında Abdul Uzza'dır. Aslında şaşı gözlü, yumru yüzlü, oldukça şişman ve fiziken gerçekten itici bir yapısı var imiş. Tabii ki insanın kalbinde şirkin, küfrün
Öyle.
Karanlığı insanın sireti gerçekten suretine, cismine hükmeder. Ebu Leheb kalbinde taşıdığı karanlığı aslında yüzünde de taşıyan bir müşrik idi. Topluma yön veren, Haşimoğulların önde gelen bir reisiydi. Oldukça zengindi. Harb bin Ümeyye'nin kızı, Ebu Süfyan'ın kız kardeşi Ümmü Cemil de onun eşiydi. Ümmü Cemil de enteresan bir kişiliğe sahip. Gerçekten baskın bir karakter. Aslında Ebu Leheb'in bu şirk davasında bu kadar önde olmasının da arka planında yatan kimlik ve kişilik idi. Ebu Leheb dursa hanımı Ümmü Cemil durmamakta ve mütemadi olarak Efendimizin ve Müslümanların üzerine onu kışkırtmaktaydı. Onların 6 tane evlatları, çocukları vardı. Utbe, Uteybe, Muattib adlı erkek çocukları. Durre, Halide, Azze adında 3 tane kız çocukları var idi. Utbe ve Muattib Mekke'nin fethinden sonra İslam ile şereflendiler. Uteybe bir müşrik olarak bu dünyadan göçtü gitti bir savaşta. Durre, Halide, Azze isimli kızları da Mekke'nin fethinde Allah Resulüne iman ederek sahabe kimliğine kavuşmuş çocukları idi. Dolayısıyla Allah Resulü'nün akrabası idiler. Oğulları Utbe biliyorsunuz başta Allah Resulü'ne damat olmuş bir kişiydi. Aynı zamanda Uteybe de. Toparlayacak olursak bu kadar detaylı bilgiyle biz Ebu Leheb'i ve karısı Ümmü Cemil'i Allah Resulü ve onun davasının karşısında en şiddetli düşmanlar olarak görüyoruz. Ve işin bizim bugünkü konumuzun kahramanı Hazreti Rukiye validemizle olan ilgili kısmı da onun ilk kayınpederi olmasıdır.
Evet.
Ümmü Cemil ve Ebu Leheb alemlere rahmet Efendimizin gül goncalarından Rukiye validemizin dünürleri olmuşlar idi. Ve gerçekten hem Rukiye validemize hem de Allah Resulüne özellikle psikolojik olarak ciddi incitmişler ve zarar vermişlerdi. Burada Haşimoğullarıyla Allah Resulü'nün arasında geçen bu görüşmede Resulullah onlara şu şekilde seslendi. Şüphesiz ki benim tebliğimin ilk muhatabı sizlersiniz. Bu görüşmede Ebu Leheb dışında aslında Haşimoğulları Allah Resulüne tabi olmaya, belki iman etmeye hazır idiler. Evet. Ama Ebu Leheb'in kafa ve kalp karıştırıcı tepkisiyle onlar oradan dağıldılar. Ve alemlere rahmet Efendimiz gerçekten çok hüzünlü bir şekilde oradan ayrıldı. Çünkü davet ettikleri kendi akrabalarıydı. Evet. Ebu Leheb de bu şekilde düşman vasfını ortaya koymuştur. Ebu Leheb'in asıl maksadı da şu idi şüphesiz ki aslında biliyordu. Yeğeni asla yalan söylemez. Yeğeni hakikatleri söyler. Ama şöyle bir baktı, dedi ki Mekkeli müşrikler Muhammed'e iman etmeyecekler. Haşimoğullarını hedef alacaklar ve bize hepimize düşman olacaklar. Ben bu durumda Muhammed ve akrabalarım tarafında durmayayım. Ben Kureyş'in tarafına geçeyim. Bu şekilde hem malımı korurum, hem kendimi, ailemi korurum. O tamamen dünyasını tercih etti Ebu Leheb. Evet,
çoklu tarafa o gün öyle görünen çoklu tarafı seçmiş.
Evet.
Peki Rukiye Hanımcığım, Hazreti Rukiye Resulü Ekrem'e peygamberlik verilmeden önce Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile bir evlilik gerçekleştirmişti. Bize bu evlilikten birazcık bahsedebilir misiniz?
Evet. Biliyorsunuz alemlere rahmet Efendimiz'i babadan ve anneden hem yetim hem öksüz kaldıktan sonra kucak açan, evet, yuvasını açan o şefkatli amcası Ebu Talip idi. Hı hı. Kendi çocuklarından ayırmadığı gibi kendi çocuklarından daha önde tutmuştur. Gerek Fatıma Validemiz gerekse Ebu Talip. Ebu Talip Allah Resulü kızı, büyük kızı Zeynep'i Ebu Cehil'in oğlu Ebul As'a verdikten sonra dikkatini çekti Rukiye, hı hı, validemiz. Çünkü Rukiye validemiz hem Hatice validemizden mütevellit hem de Efendimiz'den mütevellit, iki taraftan da asil aileye, hı hı, mensup idi. Hem ahlaki olarak hem de Zeynep validemizin evliliğinden sonra izdivacından sonra Hatice validemizin en büyük yardımcısı olması hasebiyle hilim ahlakıyla, yumuşak yüzlülüğüyle akrabaların dikkatini çekti ve Ebu Talip Ebu Leheb'in oğlu için ona talip olmaya karar verdi. Hı hı. Aslında sadece Rukiye validemiz değil, beraberinde Ümmü Gülsüm,
evet,
validemize de
kardeşti,
dönürcülük,
evet,
yapmaya karar verdi. Ebu Talip her iki gül goncası içinde Allah Resulü'nün huzuruna geldi dönür olarak ve şu şekilde seslendi. Yeğenim, Zeynep Ebul As'a verdin. O gerçekten şerefli bir hısımdır. Zira Ebu Cehil'in oğlu Kureyş'in önde gelen, hı hı, isimleri bunlar. Amcan Ebu Leheb'in oğulları Utbe ve Uteybe de asalet olarak onlardan geri değil. Sen Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü gel Ebu Leheb'e gelin olarak ver. Hı hı. Birini Uteybe'ye, birini Utbe'ye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki küçük yaşlardan itibaren ona kol kanat gelen, en zor zamanlarında ona koruyucu olan, ona gölgelik yapan Ebu Talib'i kırmak istemedi. Hı hı. Hanımıyla ve kızlarıyla konuşmak için, düşünmek için biraz müddet istedi. Heyet evden ayrıldıktan sonra Resul-i Ekrem onların gerçek maksadını Hatice validemize aktardı. Hatice validemizin aklına ilk gelen Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil oldu. Evet. Ve düşündü, gerçekten Ümmü Cemil kocası gibi ahlaken, evet, hiç de güzel özelliklere sahip olmayan, oldukça itici, gerçekten dehşetli bir müşrik, hı hı, hanım. Hı hı. Onun ahlaki özelliklerini düşündü. Daha küçük yaşta, henüz yeni genç kız olmuş kızlarını düşündü. Ama tabii ortada bir akrabalık bağı var. Reddedemeyecekleri dünür Ebu, hı hı, Talip var. Ve ikisinin de Hazreti Rukiye validemizin Utbe'ye, Hazreti Ümmü Gülsüm validemizin de Uteybe'ye nikahlanmasına, hı hı, tamam dediler, onayladılar. O güne kadar Muhammedül Emin olan alemlere rahmet Efendimiz'e o günlerde risalet, hı hı, zuhur etmişti. Artık Muhammedül Emin olan Allah Resulü peygamber olarak Mekke'nin semalarında ismi zikredilmeye başlamıştı. Ve bu arada tabii ki nikah kıyıldı. Bizim kıymetli annelerimiz Ümmü Cemil'in gerçekten o karanlık evine gelin olarak gittiler. Ve o evde de ciddi ızdıraplı günleri olmuştur bu iki güzel validemizin.
Ne baskı yapmış değil mi? Konuşmadan baskı
yaptı.
Bile baskı yapmış.
Hatta
yani.
Özellikle iki annemiz bir araya gelmesin,
evet
dertleşmesinler, kederlerini paylaşmasınlar diye psikolojik olarak da onları hep ayrı tutmuş. Hem
zaten onların ahlakı öyle değildi ki yani.
Tabii ki onlar Hatice
gelseler bile
validemizin ve
konuşmazlardı.
Nuri Muhammed'in sahibi efendimizin can parçasıydı. Ve Rukiye validemiz tabii hem kendi güçlü durma derdinde olmuş hem de kız kardeşine teselli etmek derdinde olmuş. Tabii ki Allah onlar için en hayırlı olanı verecekti yakın zamanda. Kureyşliler tabii burada şöyle bir durum var. Efendimiz Risalet nuruyla nurlandı. Ona peygamberlik zuhur etti. Ama Efendimiz Muhammedül Emin idi. Allah'tan bir emir gelmediği sürece sözünden vazgeçmezdi. Ve gidip kendi kızlarını yuvalarından almak ona yakışmazdı. Sadece sabrediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Kureyşliler Efendimiz'e peygamberlik geldikten sonra artık tek dertleri ona ve davasına nasıl zarar verelim olmuştur. Ve kendi işlerinde düşündüler, taşındılar. Hemen ilk yola meylettiler. O yolda dediler ki biz onun kızları üzerinden ona zarar verelim.
Evet.
Direkt Ebu Cehil ve Ebu Leheb'le konuştular. Oğullarınızı ikna edin ve kızlarını, onun kızlarını boşasınlar.
Evet.
Bu şekilde kızlarının üzüntüsüyle o da üzülsün, yolundan geri kalsın şeklinde anlaşma yaptılar. Tabii Ebu Cehil, Ebu Las, Zeynep validemize gerçekten aşıktı. Onların Ebu Las henüz iman ile şereflenmedi. Henüz şirkin karanlığında idi ama karısına gerçekten aşık idi ve asla bu talebe evet demeyeceğini ifade etti. Baktılar Ebu Cehil'in oğlunda onlara bir evet cevabı yok. Döndüler Ebu Leheb'in oğullarına. Ebu Leheb geldi Uteybe ve Utbe'ye. Sizi bir daha görmem, beni bir daha göremezsiniz. Muhammed'in kızlarını boşamazsanız. Ve onlar da babalarına karşı çıkmadılar. Efendimizin, alemlere rahmetin kızlarını baba evine gönderdiler. Tabii hüzünlü günlerdi. Hüzünlü yıllardı. Tabii Rukiye validemiz bilemezdi. Onun için Allah daha hayırlı, daha güzel olan,
en güzelini
en hayırlı damadı Hazreti Osman bin Affam'ı nasip edecekti.
Peki Rukiye'ciğim, Hazreti Rukiye Ebu Leheb'in oğlu Utbe'den ayrıldıktan sonra saadetli bir evlilik daha gerçekleştirdi. Ona hak ettiği kıymet ve hürmeti gösterecek kişi kimdi?
Evet, Hazreti Osman olduğunu ifade ettik. Hazreti Osman hem beşeri olarak, dünyalık olarak hem de artık mümin olarak, Müslüman olarak gerçekten mükemmel vasıflara sahip olan, aynı zamanda kendisi üçüncü halife olan, gelecekte de İslam adına çok büyük işler yapacak olan çok kıymetli bir ashabtır.
Çok kendisi, edepliymiş değil mi?
Evet, hayat imsali, Kur'an, yürüyen ayaklı Kur'an olarak geçer kendi ismi. Bu anlamda böyle ama bir de beşeri olarak Mekke'nin en asil ailesine mensup, çok zengin, asil bir aileye mensup, oldukça güzel ahlak sahibi, oldukça güzel, yakışıklı bir genç idi. Hatta Mekke'de birbirini sevenler şu şekilde bir şarkı terennüm ediyorlardı. Vallahi ben seni Osman'ı Kureyşlerin sevdiği gibi seviyorum. Yani o kadar sevilen bir karakter ve kişilikmiş ki Hazreti Osman bütün Kureyş halkı onu seviyormuş. Ve bu şekilde Allah Resulü'nün ikinci göz bebeği, kıymetli kızı Rukiye validemizle Hazreti Osman nikahlandılar. Tabii onların evlilikleri dillere destan oldu. Çünkü birisi Kureyş'in aşık olduğu genç, yakışıklı, ahlaki olarak mükemmel vasıfta Osman, diğeri alemlere rahmetin canından bir parça, ikinci gül goncası Rukiye validemiz. Hal böyle olunca iki güzellik bir araya gelince onların gerçekten evliliği Mekke'de dillere destan oldu. Zübeyir'e isnat edilen bir rivayete göre alemlere rahmet Rukiye validemiz ve Hazreti Osman'a bir hediye gönderiyor bir kişiyle. O kişi geç geliyor. Dönüşü geç olunca Resulullah ona şöyle diyor: sana niçin geç döndüğünü söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah. Sen diyor Osman ve Rukiye'nin mutluluğuna o kadar hayran kaldın ki onlardan ayrılmak istemedin. Evet, Rukiye validemiz çok kısa bir ömür sürmüş. İlk gelini çok genç yaşta yapmış. Çok az sürede de olsa çok büyük çileler çekmiş. Ama Gerçekten ikinci evliliğinde Allahu Teala ona cennetten bir tat vermiş idi.
Peki şimdi kısa bir ara verelim
Tabii ki.
inşallah Rukiye Hanımcığım. Evet değerli izleyicilerimiz, kısa aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Hazreti Rukiye annemizin bizlere örnek olacak tertemiz hayatını konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Peki Rukiye Hanımcığım, Mekkeli müşrikler Müslümanlara eziyet etmeye devam ediyorlardı. Onların bu baskısına karşılık Resul-ü Ekrem Efendimiz Habeşistan'a hicret tavsiye etmişti. Hazreti Rukiye validemiz ve eşi Hazreti Osman da bu tavsiyeye uyanlardan olmuşlardı. Bize bu süreçte yaşanan hadiseleri de aktarabilir misiniz?
Evet, malum henüz hicret emri gelmedi. Hicret emri bekleniyordu. Yalnız Mekke'deki Müslümanlar üzerindeki çile ve zulümler gerçekten artık çekilemeyecek boyutlara gelmiş idi. Özellikle Efendimizin kızı ve damadı olması hasebiyle Hazreti Rukiye validemiz ve Hazreti Osman radıyallahu anh yine hedefteki kişilerden de. Onlar da Habeşistan tavsiyesinde bulunan Efendimizin tavsiyesine uyarak hazırlıklarını yaptılar ve ilk hicret edenlerden oldular. Biliyorsunuz 14 kişilik bir kervan idi onlar. 10 erkek ve 4 kadından ibaret Habeşistan muhacirleri yola çıktılar. Hazreti Osman aynı zamanda evinin ailesinin tek erkek evladı. Gerçekten kız kardeşleri, annesi, babası, malını, mülkünü, her şeyini geride bırakıp kıymetli göz bebeği zevcesini, Allah Resulü'nün emanetini sadece yanına alarak dinini yaşamak arzusuyla yola koyulan gerçekten ahlak timsali Hazreti Osman, gözü yaşlı, gönlü mahzun, anne, baba ve kardeşiyle vedalaştı. Yine Rukiye validemiz, Hazreti Rukiye validemiz anne, baba ve kız kardeşleriyle vedalaştı. Oldukça mahzun, hüzünlü ve çok genç yaşta bu iki sahabe yola koyuldular. Hazreti Rukiye validemiz başta da belirttiğimiz gibi çok genç hayata atılmış, evet. Her şeyi çok genç yaşta yaşamış. Bu yüzden çok olgun bir hanımefendiydi. Hem kendisi güçlü durmaya çalışırken hem de Hazreti Osman'ı bir taraftan teselli ediyor ve şu şekilde ona tavsiyede bulunuyor, teselli ediyor. Allah biz ve bizim geride bıraktıklarımızla beraberdir. Merak etme ya Osman şeklinde ona teselli ediyor. Tabii Mekke, onlar doğdular, gözlerini Mekke'de açtılar. Şehirlerin anası olan Mekke. Mekke'den artık çok uzakta olan Habeşistan'dı hedef. Meşakkatli bir yolculuk başladı onlar için. Önce Cidde'ye ulaştılar oldukça zor şartlarda. Cidde'de bir gemiye binerek Habeşistan sahillerine vardılar. Hepimizin malumu Habeşistan'da adil, vicdan sahibi, merhametli bir Hristiyan hükümdar hüküm sürmekteydi. Ve muhacirler Habeşistan'a geldiler. Necaşi onları güzel bir şekilde karşıladı. Onlara ülkesinin kapılarını açtı. Ve onlara güzel davrandı. Tabii bütün bunlar Mekke'deki müşriklerin kulağına varınca onlar tamamen kudurdular. Kin ve nefretleri daha da arttı. Hemen bir heyet kurdular. Amr bin el-As, Necaşi'nin yakın dostuydu. Kıymetli hediyeler ve Amr bin el-As'ın dostluğuyla onun gözünü boyayarak Müslümanları tekrar Mekke'ye getirmenin hesabını yaptılar. Amr, Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ve şu anda onun ülkesinin kapılarını açtığı Müslümanlarla ilgili hakaretler ve iftiralarda bulunmaya başladı. Ve şu şekilde söze başladı. Ben bizden kaçan ve babalarının dinini bırakıp başka bir dine tabi olan insanların Kureyşlere iadesi için size geldim. Çünkü bunlar adil bir kısasla yargılanıp yaptıkları cürmün cezasını çekecekler. Ki o zaman cahiliyede, o dönemde dinini bırakmak, babanın dinini terk etmek, başka bir dine geçmek onlar için büyük bir cürümdü. Evet. Ancak Necaşi adil ve sözüne sadık bir hükümdar idi. Onlara söz vermişti. Ben size adil olacağım ve sizi himaye edeceğim şeklinde. Necaşi bu teklifi kabul etmedi. Yani kıymetli hediyeler ve Amr'ın dostluğu onun gözünü boyamaya yetmedi. Bu sefer Müslümanlara Necaşi'nin diniyle ilgili iftiralar attılar. Yani senin dinine karşı onlar şu şekilde hakarette bulunuyorlar, Hazreti İsa ve Meryem'e bu şekilde iftiralar atıyorlar şeklinde Müslümanlara iftiralarda bulundular. Necaşi bu hadiseye çok sinirlendi. O çünkü sağlam bir Hristiyandı. Derhal Müslümanları huzuruna çağırdı. Müslümanlar tabii tedirgin oldular. Çünkü onlar orada yeni bir hayata başlayacaklardı. Tekrar korktular. Biliyorlar müşrikler Amr'ın reisliğinde onları almaya geldiğinde biliyorlar. Cafer radıyallahu anh Müslümanlardan onu vekil ve sözcü tayin etmelerini istedi. Müslümanlar aralarında Cafer'in radıyallahu anh'ın vekilini sözcülüğünü kabul etti. Ve Necaşi'nin huzuruna Cafer radıyallahu anh çıktı. Sordu Hazreti Cafer'e Necaşi, Amr'ın dediğine göre sizler babalarınızın, atalarınızın dinini terk etmiş ve başka bir dine geçmişsiniz ve onun için buraya gelmişsiniz. Bu konuda onlara muhalif olmuşsunuz, bu konuda neler söyleyeceksiniz şeklinde soruyor. Cafer radıyallahu anh Necaşi'yi gerçekten hoşnut edecek şu cevapları veriyor. Biz bu değişimden önce yani yeni dine intisap etmeden önce doğru yoldan çıkmış, sapıtmış kimselerdik. Allah bizi hidayet etti. Cahillerden idik, gerçekleri öğrendik. Ona iman ettik. Zina etmekten, içki içmekten, kumar oynamaktan, puta tapmaktan, küçücük kızlarımızı toprağa diri diri gömmekten çekinmez idik. Allah kendi içimizden Muhammed'i peygamber olarak bize gönderdi. Onunla bizi doğru yola iletti. Bize hidayet yolunu gösterdi. O bizden sadece Allah'a kul olmamızı istedi. Necaşi bu cevapları duyunca ziyadesiyle hoşnut oldu ve yüzü gülmeye başladı. Ve tekrar Hazreti Cafer'e sordu. Peki Hazreti İsa ve annesiyle ilgili neler biliyorsunuz, neler söylersiniz? Cafer radıyallahu anh başladı. Biz İsa'nın Allah'ın sözü ve ondan bir ruh olduğunu, Bakire Meryem'in oğlu olduğunu, aynı zamanda onun bir peygamber olduğunu biliyoruz. Daha sonra Meryem suresinin başını okudu. Necaşi gerçekten yüzü mütebessim bir şekilde hoşnutluk ve hayranlıkla dinlemekteydi. En son Hazreti Cafer sözünü bitirdikten sonra Necaşi şu şekilde onlara mukabelede bulundu. Senin bu okuduğun ile İsa'nın getirdiği İncil şüphesiz ki aynı kaynaktan çıkmıştır. Necaşi gerçekten ferasetiyle İdrak etti ki Hazreti İsa'yı ve Hazreti Peygamber'i dünyaya gönderen Hazreti Allah'tır. Ve Necaşi artık hiçbir şekilde onları geri vermeyeceğine Amr'a beyan etti. Artık onlar benim emanetimdir. İstedikleri kadar burada kalabilir şeklinde onları teslim etmedi müşriklere. İlk çocuğuna hamile olan Hazreti Rukiye validemiz bütün bunlar yaşanırken hicret esnasındaki o meşakkate dayanamayarak ilk bebeğini kaybetmiştir. Ve gerçekten Habeşistan'da zor günler geçirmiştir.
Peki Rukiye Hanımcığım, Hazreti Rukiye'nin Habeşistan'da evladını kaybettiğini söylediniz. Bu üzücü hadisenin ardından Mekke'den gelen haberle ana ocağına geri dönmüştü. Orada karşılaştığı manzara üzüntüsünü de ikiye katlamıştı. Hazreti Rukiye'nin üzüntüsüne sebep olan şey neydi efendim? Gerçekten üzücü.
Evet,
Gerçekten o kadar hasretten sonra değil mi?
bu yorucu yolculuk esnasında evladını kaybeden Hazreti Rukiye validemiz gerçekten zor günler geçiriyordu. Hem fiziken oldukça zayıf ve nazik bir hale gelmişti, hem de ruhen kalben evlat acısıyla çok zor günler geçirmekteydi.
Çok zayıflamış değil mi Rukiye
Evet,
Hanımcığım?
zaten
Çok.
Allah
Zaten
Resulü'nün
naif,
kızları naif,
zayıfmış.
nazik, letafetli yapıdaydılar bütün kızları. Tabii oldukça hassas da ahlaklara
Tabii ki.
sahipti o mübarek annelerimiz. Ve ilk evladıydı. Oldukça genç yaşta anne olacaktı. Bütün bunları kaldıramayan bedeni gerçekten çok hasta düştü. Gerek Hazreti Osman'ın o engin şefkat, merhamet sevgisiyle, gerek diğer muhacirlerin desteğiyle Hazreti Rukiye validemiz radıyallahu anh'a bir hayli toparlandı. Arkasından artık Habeşistan'a şu şekilde haberler gelmeye başladı. Mekkeli müşrikler Resulullah'tan ve ona tabi olanlardan ümidi kesmişler. Artık onları kendi hallerine bırakmışlar
Evet,
ve hatta artık ona tabi olmaya başlamışlar. Hemen İslam ordusunun çok büyük bir zafer kazandığı ve Allah-u Teala'dan çok büyük lütuflar almış olduğu, bizzat meleklerin orada iştirak ettiği bir savaştır, Bedir Savaşı. Tam da bu savaş günlerinde Hazreti Rukiye validemiz ölüm hastalığına, hummaya tutulmuş idi. Hazreti Osman bir taraftan Bedir Savaşı'na iştirak etmek isterken, öbür taraftan sakarat hastalığına, ölüm hastalığına düşmüş olan kıymetli sevgili eşini yalnız bırakmak istemiyor. Tabii iki kıymetli iş arasında kalmışken, Resulullah'ın bizzat emriyle kıymetli zevcesinin ölüm hastalığında başında olmaya karar veriyor. Ve ordu Bedir Savaşı için toplanıyor, Medine'nin dışına çıkıyor. Hazreti Rukiye validemiz ölüm hastalığında, çok gerçekten ağır bir hastalıkla ruhunu teslim ediyor. Tam da Medine sokaklarında Bedir zaferinin duyurusunun bizzat Zeyd bin Harise tarafından çok büyük bir haberle, duyuruyla yapıldığı esnada gerçekten Hazreti Osman çok büyük acılara gark oluyor. Kıymetli zevcesi, Allah Resulü'nün emaneti, Pak hanımını kaybediyor. Tabii bu arada Zeyd bin Harise çok güzel bir haber daha veriyor. Mekke'nin en azılı, Ebu Cehil başta olmak üzere en azılı müşriklerinin öldürüldüğü haberi Medine'yi adeta bayram yerine döndürüyor. Ve Hazreti Osman bu karışık duygular içindeyken, eşinin başında beklerken, ordu muzaffer bir şekilde dönüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde kıymetli validemiz Medine halkı tarafından, kalanlar tarafından kefenlenmiş, defnedilmiş olarak kabire verilmişti. Allah Resulü geliyor, kabrinin başında kıymetli ikinci göz bebeği kızıyla vedalaşıyor. Hatta geldiğinde kadınları kabir başında ağlarken buluyor, ağıt yakarken buluyor. Hazreti Ömer elinde kırbaç, kırbaçlamaya başlıyor kadınları. Allah Resulü sesleniyor, ya Ömer dur, onlara karışma. Ve cenaze halkına dönüyor, cemaatine dönüyor, diyor ki dilinizle ve elinizle yaptıklarınız şeytandandır. Ona sahip olun, onlara sahip olun. Ama gözünüz ve kalbinize acınızı göstermeniz merhametinizdendir, Allah'tandır. Ve o şekilde Allah Resulü hem kendi acısını yaşarken, hem son goncası Fatıma Zehra annemizin acısını teselli etmek için onu göğsüne yaslıyor. Bir taraftan onu teselli ederken, bir taraftan ümmetini teselli ediyor ve kıymetli kızına şu şekilde sesleniyor: bizden önce giden Osman bin Maz'un'a kavuş. Biliyorsunuz Osman bin Maz'un ilk kaybedilen, cenazesi ilk defnedilen muhacir idi. Kıymetli Pak kızını bu şekilde Resulullah vedalaşarak ahirete uğurluyor.
Allah şefaatlerini cümle
Amin.
Muhammed
Allah
ümmetine
razı
bizleri
olsun
de
onlardan.
nail eylesin. Allah sizden razı olsun. Çok
Mecmuayim.
teşekkür
Rica
ediyoruz
ederim.
Rukiye Hanım
Rica
için.
ederim. Biz
Sağ olun.
teşekkür ederiz.
Sağ olun. Bugün Rukiye Genç Hanımefendinin bizlerle paylaştığı bilgiler sayesinde ümmetin annelerinden olan Hazreti Rukiye'yi daha yakından tanıma imkanı bulduk. Sabırla yoğrulan bir hayata şahit olduk. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.